Ayrım 10. Uyumlu mozaik. Yıllar yılı dillerden düşmeyen "Türkiye bir mozaiktir" teranesini hepimiz biliriz. Özellikle o mozaikin en renkli parçaları sayılan biz Ermeniler. Ülke olarak mozaik denen sanat dalının nasıl bir şey olduğunu da aşağı yukarı biliriz. Ama sanatsal açıdan değerli ve estetik açıdan makbul bir mozaikin nasıl olması gerektiğini hiç konuşmayız. Ve bu konuyu genelde yüzeysel 3-5 basma kalıp sözcükle geçiştiririz. Konuyu çok iyi bilenlerin hoşgörüsüne sığınarak diyorum ki, mozaik denen sanat dalı, minik renkli parçaların büyük bir sabırla yan yana bir yüzeye yapıştırılmasıyla icra edilir. Yapıştırılan taşların ve dolgu malzemesinin kalitesi önemlidir. Ama her sanat dalında olduğu gibi en önemli şey estetiktir. Estetik ise uyumla sağlanır. Güzellik görecelidir biliriz ama uyum güzelliğin ilk şartıdır. Dolayısıyla en güzel mozaikler en uyumlu olanlardır. Uyum duygusu genelde içgüdüyle oluşur ama gelişmesi bir kültür meselesidir. Geçtiğimiz cumartesi Kınalı Ağa'da kilisesinde tanık olduğum vaftiz töreni bu uyumlu mozaike pek güzel bir örnekti bence. Ayrıca törenin tümü o kadar etkileyiciydi ki bunu yazma arzuma engel olamadım. Çok sevdiğim iki dostumun oğullarının vaftiz töreni. Baba Müslüman Türk, anne Hristiyan Ermeni. Tahmin edeceğiniz gibi aşk evliliği yapmışlardı. Hem resmi nikah hem kilisede dini nikah şeklinde. Tanık olduğum ilk ve en kaliteli karma düğündü. Aşklar farklı dinden insanları evliliğe kadar götürdüğünde, farklılıklar kültür ve hoşgörü düzeyine göre yok sayılabiliyor. Ama ritüeller söz konusu olduğunda, istemeden de olsa tatsızlıklar yaşanıyor bazen. Benim tanıdığım ve sevdiğim bu çift ise aileleriyle, çevreleriyle, bilumum eş dostla birlikte külliyen bir uyumlu mozaik örneği yarattılar. Hani hep denir ya böyle evlilikler arifesinde, ileride çocuk olursa gör bak ne zorluklar yaşanır diye. İşte efendim, oğulları hem sünnetli olabiliyor hem vaftizli. Kimse de bundan rahatsız değil. Daha önce bir yazımda bahsetmiştim ya, dini kurumlar da süratle değişmekte olan dünya görüşüne ayak uydurarak hoşgörülerini arttırdılar diye. Geriye kalıyor fert fert hoşgörüyü ve uyumu sindirebilmek. Şimdi beni ve orada bulunan herkesi çok etkileyen töreni anlatayım size. Son zamanlarda hiç Kınalı Ağa'da kilisesinde bir vaftiz töreninde bulundunuz mu? Bahçede Zvartnos'taki vaftiz havuzu örneği havuzda gerçekleştirilen bir vaftiz gördünüz mü? Nasıl güzel bir şey, nasıl duygusal bir şey anlatamam. Bir kere ben vaftiz törenlerini hiç sevmem. Millet küçücük bir odada bir parmak çocuğun tepesine üşüşür, hiç tanımadığı garip kılıklı birileri onu tuttukları gibi bir de suya sokarlar. Soyma telaşı, giydirme telaşı, şarkı söyleyen insanlar, üzerine eğilen insanlar. Şimdi birden takıldı kafama. Acaba bendeki klostrofobi ve sıkışma korkusu vaftiz törenimden mi kalmıştı? Neyse tamam. Ne diyordum? En iyisi baştan alayım olayı. Önce davetliler kilisenin bahçesinde toplandılar. Müslüman olan dostlar, Hristiyan olan dostlara doğal olarak kültür düzeyleri icabı, fanatik bir merakla değil, ilginç bir ritüele tanık olma heves ve heyecanıyla "Ben senin yanında durayım, bana olanları anlat" deyip duruyorlardı. Hiçbir şeyi kaçırmadan olan biteni anlamak için. Ama kiliseye girdikten sonra buna hiç gerek olmadığını hayretle gördüler. Töreni bizzat gerçekleştiren Patrik Hazretleri Mesrop Mutafyan, davetlilerin büyük bir kısmının bu merakını öngörerek vaftiz ritüelini en başından törende gerçekleşecek şeyleri de sırasıyla açıklayarak öyle güzel anlattı ki hiçbirimiz o ümitle yanımızda duran dostumuza böyle anlatamazdık. Üstelik bunu öyle sıcak bir tavırla, öyle dostça yaptı ki onu çok sevdiler ve karizmatik buldular. Söylemeden edemezdim. Bahçedeki havuz olayı ise başlı başına bir güzellikti. Bazı tutucu aileler bu şekli istemiyorlarmış. Ne saçmalık. Ah, Arto sağ olsaydı bayılırdı bu sahneye. Bence bütün vaftiz törenlerini yaza alın ve böyle yapın. Patrik Hazretleri güvercin ibrikle havuzdaki suya müron damlatırken tam, yanı başındaki damın saçağına bir güvercin konmaz mı? Ve gür sesiyle gerekli duayı okurken tam, bir de ezan sesi karışmaz mı? Eh, tutun beni tutabilirseniz. Dayanamadım ve işte mozaik dediğimiz şey tam olarak budur, dedim. O sırada beyazlar içindeki kilise mensubu karşı merdivenlerden indi, beline kadar suya girerek gelip çocuğu Gınkahayır'dan, vaftiz babası, aldı ve üç kere suya batırdı. Öyle duygusaldı ki, bir dolu insan gözyaşları içinde sevgiyle ruh birliğine vardı. Burada kesiyorum dostlar ve işte size bir uyumlu mozaik örneği diyorum. Annemin sandığı. Epeydir yazmak istiyordum bunu ve yine paylaşmak, belki de çoğunuzla ortak olabilecek duyguları. Fırsat olmuyordu, gündemlerden kafama takılanlar yüzünden. Ama bu ıslak sıcaklar eve kapatınca beni, bir de keşfedince evdeki en esintili yerin bilgisayarın bulunduğu köşe olduğunu, tam da bir yığın iş içinde kolumu bile kıpırdatmak istemezken, bir şey okumadan, bir yere takılmadan açtım yeni bir sayfa zorla alıştığım bu alette, atıverdim başlığı. Çoğumuzun annesinin, büyükannesinin önem verdiği eski bir sandığı vardır. Benim annemin de vardı. 6 yıl oldu gideli. Şimdi 11. Hala bıraktığı yerde durur. Şimdi babamla kardeşimin yaşadığı evde. Özel not, şimdi babam da yok. Fazlalıkların konduğu odada, üzerine yığılmış bir dolu ıvır zıvırın altında. 6 yıldır bir gün şunu açalım dedik kardeşimle, erteledik durduk hep. Hüzün verdiğinden tabii. Hatta bir gün o, olayı hafifletmek için arkadaşları toplayıp hep birlikte açmak istedi de izin vermedim. Anacığım, kim bilir neler saklamıştı, kendinden başka kimselerce önemli olmayan. Gülecektik hep birlikte, istemedim. Kendimi koydum yerine, cız etti içim. Nice değerli anı nasıl çıkıyor anı olmaktan, yitiriyor önemini. Onların sahibi gidiverince bir gün, ben ölünce benim anılarım senin için anı değil. Çünkü sen kendine göre benden kalan başka şeyleri anı diye seçiyorsun. Karışık biraz ya, neyse. Küçükken annem arada bir sandığı açıp içindekileri havalandırır, bazen bir şeyler katar, bu senin çeyizine, bu kardeşinin çeyizine diyerek yeniden dertop eder, kapatırdı. Hoşuma giderdi bu. İlgiyle izler her bir şeyin öyküsünü kafamda süsleyerek düşler kurardım. Büyük annem sandık gece açılmaz derdi. Sandık lekesi olurmuş. Periler kıskanırmış, üzerlerini işermiş. Geçenlerde bir pazar, kardeşimle aniden karar verip annemin sandığını açtık. Tabii kardeşim vaktinde erkek çocuk ya, böyle bir olaya hiç ilgi göstermemiş. Benim eskiden bildiklerim onun için yeniydi. Öyle ki bazı şeylerin öyküsünü ona anlataraktan, kah gözyaşına, kah kahkahaya dalaraktan, didik didik edip ışığa çıkardık yıllardır karanlıkta kalan nice anıyı. Neler saklamıştı annem. Kimileri saçma sapan, bir zamanlar zor bulunan da şimdi yüzüne bile bakılmayan neler neler. Eski moda bornozlar, havlular, masa örtüleri, çarşaf takımları, tığla örülmüş yatak örtüleri, danteller, kumaşlar ve ne yazık çoğu sandık lekeli. Hiç istemeden attık kimini. Arada gözlerimiz sulansa da daha çok gülerek, yahu bunu da mı saklamış diye. Ta diplere kadar geldik ve o diplerden gün ışığına çıkardıkça işlemeli bohçalara sarılmış kutularda korunmuş kendi özellerini aldı bizi bir hüzün. Bir gecelik vardı ipek, uçuk petrol mavisi, kendi çeyizinden kalma, bir göz nuruyla işlenmiş ki kıyamazsın giymeye. Vaftiz kılıklarımızı saklamış, patiğimi tanıdım. Beyaz ince bir deriden, minik pomponlu, avucumun içi kadar. Benim de o, resimlerden hatırladım. Aldım hemen, bu bende durmalı dedim. Ve bebeğimi buldum. Çocukluk bebeğimi. Babamın bir maaş verip aldığı, 4 yaşındayken Noel Baba eliyle sahiplendiğim canım bebeğimi. Hilda'ydı da adı. Küçük, bağ, mavi gözlü, güler yüzlü, saçlı bile değil, sıradan ama sevgiyle korunan. Yatırınca mamma derdi eskiden, artık demiyor. Onu öyle sevmiştim ki sonradan lepiska saçlı, konuşan, yürüyen ne bebekleri reddetmiş, bir tek ona bağlanmıştım büyüyene kadar. Onu da eve getirdim, yıkadım, pakladım. Komik gelecek ama kaç gün uğraşıp ona tığla, elbise ve patik ördüm. Ensesinde minik bir kaplumbağa amblemi varmış meğer. Acaba bilinçaltıma o zamandan mı takılmış? Sandığın en dibinde ise kadife bir kutu vardı. İyi ki en dipteymiş. Onu bulduktan sonra devam edemezdik çünkü. Tam filmlerdeki gibi. Kurdeleyle bağlanmış bir deste mektup. Yoksa annemin gizli bir sevgilisi mi derken babam geldi ve onları gördü. Aman Tanrım, bunlar benim diyerek ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. O babam ki biz onu hep bencil ve duyarsız biliriz. Duygusallığımızı ona hiç bağlamayız. Askerdeyken anneme yazdığı mektuplar, canım sevgilim diye başlıyor çoğu ve aşk dolu her biri. Tam o sırada radyoda o malum şarkı çalmaz mı? Ben gençliğin ne olduğunu biliyorum ama sen yaşlılığın ne olduğunu bilmiyorsun. E bu kadar olur yani. Ondan sonrası kopuk. Parantez, şimdi artık babam da yok. Yaz geceleri. Ben bu yıl ilk kez yazı İstanbul'da geçiriyorum. İlk kez bu kadar yakından tanık oluyorum İstanbul'un yaz gecelerine. Yaz gecelerinin sokak manzaralarına. Adada olduğum yazlarda arada bir kaldığım olurdu ama genelde gece çıktığımda bir vasıtaya falan binerdim. Pek sık yürümezdim geceleri sokaklarda. Dolayısıyla bu sokak manzaraları hep böyle miydi yoksa özellikle bu yaz mı böyle oldu bilemiyorum. Kabul etmek gerekir ki İstanbul yazları bu yapış yapış sıcaklar yüzünden çekilir gibi değil artık. Hele dar gelirliler için. Altında arabası, evinde kliması olmayanlar için. Apartmanların nemli, havasız, hatta bazen nefes alınacak deliksiz bodrum katlarında ikamet eden kapıcılar için. Onlar da her ne kadar bu yaşam tarzı kendi seçimleri olsa da ve her ne kadar aralarından birçoğu elinde sonunda bir kat almayı beceriyorsa da, oldukça zor olan bu şartları çekilir kılmak için ilginç çareler üretiyorlar. Bu sıcak yaz gecelerinde hayatlarını kapı önlerine taşıyorlar. Kapı önü eğlenceleri, kapı önü misafirlikleri, kapı önü muhabbetleri geliştiriyorlar. Öyle ilginçliklerle karşılaşılıyor ki Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı caddelerinin kapı önlerinde. Eğer benim gibi istemeseniz de etrafa dikkat edenlerdenseniz, sağa sola bakmaktan gideceğiniz yere varamaz olursunuz her gece. Gülüp geçiyordum önceleri, hatta arada bir vay be iyi keyif ama diye düşünerekten, ama öyle inanılmaz şeyler çarpmaya başladı ki gözüme, sizlerle paylaşmasam duramam. Kimileri kapı eşiklerine minderi atıp çekirdek çitlemekle yetiniyor. Kimileri bir apartman kapısından diğerine ikramlar götürüyor. Kimileri kendi apartman kapılarından az ilerki apartman kapısına cep telefonuyla sesleniyor. Öyle komik ki elinde telefon olmasa da söyledikleri duyuluyor ama olsun, teknoloji neden kullanılmasın? Mesela şöyle bir konuşmaya tanık olunabiliyor. Alo, gel kız, çay demledik. Siz çayı alın, buraya gelin, burada daha yeleken. Olabilir bu. Kapı önlerinde çaydanlıklar ve kucak dolusu çekirdekler hep oluyordu zaten de artık kettle, müzik seti ve kahve makineleri de var. Nişantaşı'nda bir apartmanın kapısına koltuğunu çıkarmıştı biri. Çorapsız ayaklarını da caddeye doğru karşısına koyduğu pufa uzatmıştı bir güzel, pilav yiyordu. Karısı da kaldırıma oturmuş ceviz kırıyordu taşla. Bu da olabilir. Peki kaldırımın üstüne evden masa çıkarıp ayıp olmasın diye apartmanın iç tarafına konmuş mangalla tavuk kanadı pişirilebilir mi Osman Bey'de? Apartman sakinlerinin tümünün de yazlıkta olduğu belli. Etraf taraf diye bir endişe yok. Bizim apartmanın kapıcıları da her gece böyle ilginç kapı önü eğlenceleri düzenliyorlar tabii. Kaldırım kenarlarına dikilen ağaçlardan kapının önüne denk gelenin dibine geçen yıl bir sarmaşık dikmişti bizimkiler. Özenle sulayıp sabırla büyümesini bekliyordu Mustafa. Bir çardak oluşturup güneş batmadan başlamak için kapı önü sefasına. Doğrusu ya ben de elimden geleni esirgemeyip yardım ediyordum ona bir an önce büyüsün diye sarmaşık. Severim ben öyle duvar boyunca büyüyen bitkileri. Fena mı olurdu yani penceremin kenarında yeşillikler? Ama olmadı, yazık. Kesivermiş belediye. Hevesi kursağında kaldı bizimkinin. Sen en iyisi buraya akşam sefası dik. Boy atmaz, çiçek açar. Daha çok uyar akşam sefalarına deyince o da öyle yaptı çaresiz. Geç kaldı, bu yıl açmaz ama olsun, sürüyor ya akşam sefaları. Bir gece keyiflice bir yerden dönüyordum. Bizim sokağın tüm kapıcıları neredeyse parti yapar gibi toplaşmışlardı bizim kapıya. Beni de pek severler ha. Yaka paça oturttular işiye. Zorla çay içirttiler bana, iyi mi? Şimdi bu tip yaratıcı yurdum insanı ilginçliklerini görüyor ve bilinen bir şeyi niye yazıya döktüğümü merak ediyorsunuz. Hani biliyorsunuz ya ben bir şeylere takılmış oluyorum genelde, tutturuyorum ille de ben bunu yazacağım diye. Tabii ki de öyle oldu ve de sona sakladım. Eminim hiçbiriniz böylesini görmediniz. Geçen akşam eve geldim geç vakit, kapının önü yine full. İyi akşamlar diye geveleyip etrafa dikkat etmeden giriyordum içeri. Ayağım uzun bir kabloya takıldı. Yine müzik setini dışarı çıkarmışlar diye düşünürken ne göreyim? Kaldırımda bir bilgisayar. Nasıl? Panik. Aman tanrım. Soru. Ne oluyor burada? Cevap. Abla MP3 indirdik de netten. Onu dinliyoruz.